Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 84.
Ağaç kümeleri yer yer kalın, yer yer ince sis bulutlarının arasından görünen adacıklar gibi sazlığın yerini ve kıyısındaki yolun üzerinde kaftanlarına sarılıp uzanmış, uyumakta olan çocukları ve köylüleri ortaya çıkarıyordu. Köylüler bütün gece atlara göz kulak olmuşlardı. Onların biraz uzağında gürültüyle sürükledikleri zincirlerine bağlanmış 3 at otluyordu. Laska efendisinin yanında yürüyordu. Önden yürüyüp ikide bir geri dönmek istermiş gibiydi. Levin sazlığın kıyısında uyuyan köylüleri geride bırakınca tüfeğini inceledi ve köpeğini saldı. Atlardan biri 3 yaşındaki Laska'yı görünce kişnemeye, kuyruğunu sallamaya başladı. Ötekiler de korktu. Bağlı ayaklarıyla suları şıpırdatarak, çamura batan toynaklarıyla ilginç sesler çıkararak kendilerini sazlığın kıyısına attılar. Laska atlara alaylı alaylı bakarak durdu. Sonra efendisine baktı. Levin köpeği okşadı. Başlama işareti vererek ıslık çaldı. Laska ayaklarının altında kayan toprağı koklayarak neşeyle telaşla koştu. Tanıdığı bütün kokuların arasında böğürtlenlerin, otların, pasın, bataklığın, at pisliklerinin kokuları arasında onu hepsinden çok heyecanlandıran kuş kokusunu tanıdı. Yosunların üzerinde bu koku yer yer çok güçlüydü. Ama bunun hangi yönde daha güçlü, hangi yönde daha zayıf olduğunu anlaması zordu hayvanın. Laska avın yönünü daha iyi koklamak için biraz uzaklaştı ve sabah rüzgarına katılarak gerektiğinde hemen duracak biçimde ayaklarını yere gevşek gevşek batarak hızla koşmaya başladı. Rüzgar doğudan estiği için sağa döndü. İyice açılan burun delikleriyle havayı içine çekince av hayvanının izini değil kendisinin orada olduğunu hem de bol olduğunu anladı hemen. Laska yavaşladı. Kuşlar vardı ama neredeydiler? Dişi köpek yerini tam olarak anlayamıyordu hala. Daire biçiminde dolanmaya başladığı sırada birden efendisinin sesi rahatını kaçırdı. Laska buraya dedi Levin. Ona başka bir yeri göstererek. Laska tereddüt ederek durdu. Ama efendisi hiçbir şey bulamayacağı suyla kaplı kökleri göstererek buyruğunu yineledi. Laska efendisine yaranmak için arıyormuş gibi yaptı. Orayı araştırdı sonra önceki yerine döndü ve hemen alın kokusunu aldı. Şimdi rahat bırakıldığı zaman ne yapması gerektiğini biliyordu. Nereye bastığına bakmadan iri kütüklere çarparak batağa düşüp hemen yine güçlü ve yumuşak ayakların üzerinde doğrularak yeniden avın yerini belli etmek için daireler çizmeye başladı. Kokularını gittikçe daha iyi alıyordu. Birden rakiplerinden birinin orada kendisinden 5 adım ötedeki ağaç kökünün arkasında bulunduğunu anladı. Durdu. Bütün bedeni kas katı kesildi. Kısa bacakları önünü görmesini engelliyordu ama koku onu yanıltmıyordu. Kuş orada 5 adım ötedeydi. Koklayarak beklemenin tadını çıkararak orada durdu. Kuyruğunu germiş, ağzı yarı açık, yavaşça titriyor, koşarken birisi ters dönmüş kulaklarını dikmiş bekliyordu. Derin derin ama sakınımlı bir şekilde soluk alıyor ve daha da sakınımla başını çevirmeyi göze alamadan efendisine bakıyordu. Levin köpeğin iyi tanıdığı bir yüz ifadesiyle ve korkunç bulduğu gözleriyle köklere çarparak ilerliyordu. Laska'ya efendisi çok yavaş yürüyormuş gibi geliyordu. Efendisinin yavaş yürüdüğünü sanıyordu ama aslında Levin koşuyordu. Laska'nın özel duruşundan, ağzını aralayıp arka ayaklarıyla kürek çekercesine yere yapışıp oturmasından Levin onun çulluk kokusu aldığını anladı. İlk atışının başarılı olması için bütün ruhuyla Tanrı'ya yakararak köpeğe doğru koştu. Yaklaşınca baktı ve Laska'nın neyin kokusunu aldığını gördü. Bir sajen uzakta iki kök arasına saklanmış bir su çulluğu vardı. Kuş başını çevirmiş dinliyordu. Sonra kanatlarını hafifçe açıp kapayarak beceriksizce uçtu ve dönerek uzaklaştı. Levin Laska'yı iterek tut tut diye bağırdı. Laska ilerleyemem diye düşündü. Nereye gideyim? Buradan onun kokusunu alıyorum. İlerlersem nerede yakalayacağımı bilemem. Ama efendisi onu diziyle iterek heyecanla fısıldadı. Laskacığım tut tut. Laska bu kadar üstelediğine göre benden günah gitti diye düşündü ve kendinden geçerek köklerin arasına atıldı. Şimdi artık hiçbir şeyin kokusunu almıyor, hiçbir şey anlamıyor, yalnızca görüyor ve işitiyordu. Ayrıldığı yerden 10 adım kadar ötede kendine özgü kanat çırpışları ve çığlığıyla bir su çulluğu havalandı. Hemen bir el ateş edildi ve kuş olanca ağırlığıyla yere düştü. Beyaz karnı nemli toprağa yapışıverdi. Aynı anda ikinci bir su çulluğu köpeği beklemeden Levin'in arkasından havalandı. Levin arkasına döndü, köpek uzaktaydı ama yine de onu bekledi. su çoluğu bir süre kınat çırptı. Sonra kuru toprağa bir top gibi çakıldı. Levin sıcak ve semiz çullukları av çantasına koyarken, bu kez işler yolunda gidecek. Hey laskacığım, iyi çalış dedi kendi kendine. Yeniden tüfeğini doldurduktan sonra Levin bataklığın içine doğru ilerledi. Bulutlardan görünmüyorsa da güneş çoktan doğmuştu. Ay bütün parlaklığını yitirmiş, gökyüzünde küçük beyaz bir bulut gibi duruyordu. Yıldızlar görünmüyordu. Daha önce çiğden gümüş gibi parlayan su birikintileri şimdi güneşin altında altın sarısı ışıklar saçıyordu. Pas rengi sular kehribar sarısına dönüşüyordu. Otların mavi rengi sarımsı bir yeşile dönüşüyordu. Bataklık kuşları çiğden parlayan ve sazlığın kıyısına gölgelerini vuran çalılıklarda kaynaşıyorlardı. Bir tahıl yığınına konan bir atmaca sazlığın kıyılarına bakıyor, alakargalar tarlaların üzerinde uçuşuyordu. Çıplak ayaklı çocuklar atları kaftanın altından kalkmış kaşınmakta olan yaşlı bir köylünün yanına götürüyorlardı. Tüfeğin dumanları yeşil otların ve çayın üstüne süt gibi yayılıyordu. Bir çocuk Levin'e doğru koştu, uzaktan bağırdı. Amcacığım, burada ördekler var, dün gördük. Levin ona hayranlığını belirten bu çocuğun yanında üç çulluk daha vurduğu için büyük bir zevk duydu. Avcılar arasında yaygın bir hoş inanca göre ilk atış başarılı olursa av başarılı olurdu. Bu kez de gelenek doğrulanmış oluyordu. Levin 30 verst kadar yol aldıktan sonra 19 kuş ve çantasında yer olmadığı için kemerine bağladığı bir ördek de saat 10'a doğru aç ve yorgun ama keyifli olarak döndü. Arkadaşları çoktan kalkmış, aç olduklarından yemeklerini yemişlerdi. Levin çullukları ve su çulluklarını ikinci kez sayarken, ''Dur, 19 tane olduklarını biliyorum.'' dedi. Kaskatı kesilmiş, tüyleri pıhtılaşmış, kana yapışmış, küçük başları yana sarkmış olan kuşların o gökte uçarkenki görkemli halleri kalmamıştı artık. Sayı doğruydu. Stefan Arkadyevich'in kendisini kıskandığını görmekten çok hoşlanıyordu Levin. Ayrıca çok mutluydu. Çünkü dönüşünde Kitty'nin pusulasını getiren haberciyi orada bulmuştu. ''Çok iyi ve çok neşeliyim. Benim için endişeleniyorsan rahatlayabilirsin. Yeni bir koruyucum var. Maria Vasilyevna.'' Bu ailede çok önemli biri olan ebe kadındı. ''Bana bakmaya geldi, beni çok sağlıklı buldu. Onu sen dönünceye de yanımızda alıkoyacağız. Herkes iyi ve neşeli. Bu yüzden rica ederim acele etme ve av iyi geçiyorsa bir gün daha kal.'' İyi geçen av ve karısının pusulası Levin'i öyle sevindirdi ki sevinci iki küçük tatsızlığın izini kolayca siliverdi. Daha önce yana koşulan ve dün çok zorlanan at yemi istemiyor ve bitkin görünüyordu. ''Dün onu çok yordular, Konstantin Dimitriç,'' diyordu arabacı. İlk önce Levin'in keyfini kaçıran ama daha sonra onu çok güldüren ikinci olay Kitty'nin en az bir hafta yetecek kadar bol koyduğu yiyeceklerinin kalmayışıydı. Avdan dönüşte yorgun ve aç olan Levin böreklere çok güveniyordu ve Laska'nın av kokusunu hissettiği gibi o da böreklerin kokusunu ve tadını hissediyordu. Gelir gelmez Filipe bu böreklerden getirmesini söyledi. Ama ne var ki börek kalmadığı gibi piliç bile bırakmamışlardı. Oblonski Veslovski'yi gösterip gülerek ''Öyle iştahlı ki'' dedi. ''İştahlı olmaktan yakınmam artık ama onunki olağanüstü.'' Levin Veslovski'ye canı sıkkın bakarak ''Ne yapalım?'' dedi. ''Filip bana biraz et ver.'' ''Eti yediler, kemikleri de köpeğe verdiler.'' dedi Filip. Levin'in canı öylesine sıkıldı ki hırsından neredeyse ağlayacaktı. ''Gerçekten de bana bir şey bırakmadılar mı?'' Veslovski'ye bakmamaya çalışarak titreyen bir sesle Filip'e ''Neyse, kuşların içini boşalt da ısırgan otuyla doldur. Bana da hiç olmazsa süt bul.'' Açlığını sütle yatıştırınca bir yabancının önünde hoşnutsuzluğunu gösterdiği için kendi kendinden utandı ve açlığı yüzünden öfkelenmesine güldü. O akşam Veslovski'nin birkaç kuş avladığı son avdan sonra avcılar evin yolunu tuttular. Dönüş gidiş kadar neşeli geçti. Veslovski bazen şarkı söylüyor, bazen ona sık sık kusura bakma diyerek vodka ikram eden köylülerle olan serüvenini anlatıyordu. Bazen de yaş fındık gibi taze, genç köylü kızıyla olan serüvenini ve ona evli olup olmadığını soran, evli olmadığını öğrenince de başkalarının karılarına bakma, kendine de bir tane bulmaya çalış diyen köylüyü anımsıyordu. Bu sözler Veslovski'yi özellikle keyiflendiriyordu. ''Genel olarak bu yolculuk beni büyüledi. Ya sizi Levin?'' Levin evindeyken Veslovski'ye duyduğu düşmanlığı artık hissetmeyip tersine konuğuna karşı dostça duygular beslediğine çok sevinerek içtenlikle ''Beni de'' diye yanıt verdi. Levin ertesi sabah saat 10'a doğru malikanesini dolaştıktan sonra Veslovski'nin kapısını çaldı. "Entre!" diye bağırdı Veslovski. İç çamaşırıyla gülümseyerek, "Özür dilerim, ablüsyonumu az önce bitirdim." "Lütfen canınızı sıkmayın," diyen Levin, pencerenin pervazına oturduktan sonra, "İyi uyudunuz mu?" diye sordu. "Ölü gibi. Bugün av için hava iyi olacak mı?" "Sabahları ne içersiniz, çay mı kahve mi?" "Hiçbirini, kahvaltı ederim. Bu kadar geciktiğime gerçekten üzülüyorum. Hanımlar çoktan kalkmıştır. Küçük bir gezinti yapmak çok iyi olurdu aslında. Bana atlarınızı gösterirsiniz." Bahçenin çevresinde dolaştılar, ahırı gezdiler. Paralelde biraz jimnastik yaptılar. Sonra Levin konuğuyla eve döndü, birlikte salona girdiler. Veslovski, semaverin yanında oturan Kitty'nin yanına gelerek, "Çok güzel bir av yaptık. Ne serüvenler yaşadık. Hanımların bu zevkten yoksun kalmaları çok yazık," dedi. Konuğunun Kitty ile konuşurken yüzünde beliren o gülüşüne ve zafer kazanmış anlamına çok sinirlenen Levin kendi kendine, "Ev sahibesine bir iki söz etmesi gerekir ne de olsa," dedi. Maria Vasilevna ve Stefan Arkadyevich ile birlikte masanın öbür ucunda oturan prenses Levin'e seslendi ve onunla genç çiftin Moskova'ya taşınmaları konusunu konuşmaya başladı. Ona göre Kitty'nin muhutalık dönemi için bir daire hazırlaması gerekiyordu. Düğünden önce olduğu gibi gerçekleşmekte olan olayın büyüklüğünü en önemsiz ayrıntılarla küçültmekte olan bu hazırlıklar Levin'in nasıl canını sıktıysa şimdi de parmakla sayılabilecek kadar az bir zaman kalmış olan doğumdan önceki hazırlıklar da onu sinirlendiriyordu. Levin doğacak bebeğin kundaklanması ile ilgili konuşmaları duymamaya, Dorin'in özel bir önem verdiği küçük üçgen bezleri, gizemli bezleri görmemeye çalışıyordu. Ona söz verilen ama yine de gerçekleşeceğine inanmadığı, olağanüstü bulduğu oğlunun doğumu, oğlu olacağına inanıyordu. Bir yandan ona büyük olduğu kadar olanaksız bir mutluluk olarak görünüyor, öte yandan bunu önceden görülemeyecek, tartışılamayacak kadar gizemli bir olay olarak görüyor. İnsanların çok doğal bir şeyden söz edercesine bu olaydan söz etmeleri, geleceğin babasını incitiyor ve küçük düşürüyordu. Prenses onun bu duygularını hiç anlamıyordu. Damadının görünüşteki kayıtsızlığında şaşkınlık ve umursamazlık görülüyordu. Bu yüzden de onu hiç rahat bırakmıyordu. Stefan Arkadyevich'e Moskova'da bir daire tutmasını söylemişti ve Levin'i de bu konuyu konuşmak için çağırıyordu. "Nasıl uygun bulursanız öyle yapın prenses, bu işlerden hiç anlamam," dedi. "Ama Moskova'ya taşınacağınız tarihin belirlenmesi gerek." "Gerçekten bilmiyorum. Yalnız milyonlarca çocuğun Moskova'dan ve doktordan habersiz dünyaya geldiğini biliyorum. Peki neden?" "Bu durumda Kitty ne isterse onu yapacak. Kitty bu tür ayrıntılarla uğraşmamalı. Onu korkutmak mı istiyorsun? Haberin olsun, bu bahar Natalie Golitz'in iyi bir ebe olmadığından doğum sırasında öldü." Levin asık bir yüzle, "Ne isterseniz yapacağım," diye yineledi. Prenses açıklamalarını sürdürüyor ama Levin onu dinlemiyordu. Prenses de yaptığı bu konuşma onu biraz sinirlendiriyordu. Ama asıl canını sıkan şey bu değil, semaverin başında olan olaylardı. Zaman zaman Veslovski'ye bakarak bu böyle sürüp gidemez diye düşünüyordu. Veslovski Kitty'ye doğru eğilmiş, sevimli sevimli gülümseyerek ona bir şeyler söylüyordu. Kitty de heyecanlıydı ve yüzü kızarmıştı. Levin'e göre Veslovski'nin neşesi, bakışı, gülümsemesi uygunsuzdu. Aynı şekilde Kitty'nin duruşu ve bakışı da öyleydi. Yeniden dünyası karardı. Yine bir gün önceki gibi mutluluğun, huzurun, gururun zirvesinden umutsuzluğun, öfkenin, utancın uçurumuna yuvarlanıverdi. Yeniden herkes ve her şey ona dayanılmaz göründü. Arkasına dönerek, "Prenses nasıl uygun bulursanız öyle yapın," dedi yeniden. "Ey hükümdarların tacı, ne kadar ağırsın," dedi Stefan Arkadyevich şaka yaparak. Levin'e yalnızca prensesle yaptığı konuşmasını değil ama gözünden kaçmayan ve Levin'in heyecanlanmasına neden olan şeyi anıştırmak istiyordu. "Dolly, ne kadar geçiniyorsun?" Herkes Darya Aleksandrovna'yı selamlamak için ayağa kalktı. Veslovski de bir an kalktı. Yine erkek cinsine özgü olan, kadınlara karşı o senli benlikle belli belirsiz bir selam verdi ve Kitty ile konuşmasını sürdürmek için yeniden oturdu. "Maşa beni geciktirdi. İyi uyuyamadı. Bugün çok huysuz," dedi Dolly. Kitty ile Veslovski arasında konu hala Anna'ydı. Genç adam sosyete kurallarının dışına çıkarak sevmenin mümkün olabileceğini tartışıyordu. Bu konuşma Kitty'nin hoşuna gitmiyordu. Çünkü kocasının üzerindeki etkisini iyi biliyordu. Ama bu konuşmaya bir son veremeyecek. Hatta genç adamın kendisine gösterdiği apaçık ilgiden duyduğu bir hazla birlikte sıkıntısını saklayamayacak derecede saf ve deneyimsizdi. Konuşmayı kesmek istiyor ama nasıl davranacağını bilemiyordu. Yapacağı her şeyi kocası hemen fark edecek ve kötüye çekecekti. Gerçekten de Kitty, küçük Maria'nın annesi olduğunu sorduğunda buna canı sıkılan Vesdovski, Dolly'ye ilgisiz bakmaya başlayınca Lev'in karısının sorduğu bu soruyu iğrenç bir kurnazlık olarak yorumladı. Dolly, bugün mantar toplamaya gidecek miyiz diye sordu Kitty kızararak. Aa evet gidelim, ben de gelirim dedi. Kibarlık gereği Vesdovski'ye gelip gelmeyeceğini sormayı düşündü ama kendini tuttu.
Ayrım sonu.